Yunus makamı.
Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadi olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Bir dem çıkar arş üzere, bir dem iner taht-es-sera. Bir dem sanasın katredir, bir dem taşar umman olur. Bir dem cehalette kalır, hiç nesneyi bilmez olur. Bir dem dalar hikmetlere, kalyusu lokman olur. Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri. Bir dem uçar Belkıs ile, sultanı insü can olur. Bir dem varır mescitlere, yüzün sürer anda yere. Bir dem varır deyre girer, İncil okur, ruhban olur. Bir dem gelir Musa olur, yüz bin münacatlar kılar. Bir dem girer kibr evine, Firavun ile Haman olur. Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem gelir gümrahliğin, yolunda ser gerdan olur. Bir dem döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran.
Efendim Yunus makamından merhaba sevgili dostlarımız, dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'den sesimizin, nefesimizin ulaştığı her yere, her gönüle, her haneye selam olsun, muhabbet olsun efendim. Bizleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama marketinden cep telefonu veya tabletinize indirdiğiniz TRT TV uygulamasından da bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Karataş hocamla Yunus makamında birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Gökhan Kahraman. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Yunus'umuzun eşsiz hazinesinden her zaman dediğimiz gibi yine o eşsiz sözleri kıymetli dinleyicilerimize aktarmış olduk. Ve dedik ki geçen hafta söylediğimiz gibi hak bir gönül verdi bana dedik hocam.
Bu şiirimizin zengin bir şiir olduğunu, içinde insana dair, insanın psikolojisine dair, insanın ruhiyatına dair epeyce malzeme bulunduğunu, o bakımdan konuşmakla bitmeyeceğini, adeta büyük bir hazine olduğunu söyledik.
Evet.
O bakımdan dinleyicilerimiz bu hafta da bizi bu şiir üzerine konuşmak için müsaade etsinler. Ve ben bu şiiri niye çok önemsiyorum? Geçen hafta da bir vesileyle söyledim. Bu şiir günümüz insanının sağlıklı yaşama reçetelerinden bir reçet olabilir. Yani insanı tanımak için, hayal kırıklıkları yaşamamak için, insan denen meçhulü biraz daha yakınımıza çekmek için bu şiiri bilmemizde, okumamızda fayda var. Neden biliyor musunuz?
Buyurun.
Şimdi ben bu şiirden şöyle bir şey çıkarıyorum. İnsan hayran olan, hayret eden, bakıp duran, şaşırmayan. Bunların hepsi var insanda. Sevince gark olan, ağlayıp sızlayan, feryat eden. Yani bir taraf çiçeklenirken bir taraf buz tutuyor. Bir taraf gülerken bir taraf ağlıyor. Buz gibiyken yanına yaklaşılmazken bir muştuyla, bir müjdeyle çiçeklenip meyveye duran insan. Bir tek sözü söylemeye muktedir değilken birden bülbül gibi şakıyan insan. Bulutların üstünde gezen, yerin altına inen, bir damlayken birden bir ummana dönen insan. Hiçbir şeyi bilmeyen bir cahilken, her şeyi bilen Lokman hekim olan insan. Viranelerde gezip dolaşan bir periyken, birden insanların ve cinlerin sultanı olan güzeller güzeli Belkıs insan. Mescitlerde secdelere kapanan bir zahit, kiliselerde İncil okuyan bir papaz insan. Musa olup yalvarıp yakaran bir kul, birden kibre bürünen bir firavun. Ölmüşleri dirilten bir İsa, sıradan şaşkın bir insan. Velhasıl Cebrail gibi o büyük rahmet meleği,
evet.
Efendim Cebrail gibi her ortama güzellik saçan, rahmet saçan, bereket getiren insan ve Yunus'u hayran eden insan. Yani Yunus,
İnsanın özü bu diyorsun.
Özü bu. Evet. Şimdi şu ana kadar özetlediğim, söylemeye çalıştığım insanın özü bu. Bütün bunlar insanda var. Bütün bunlar insanda toplanmıştır. Bütün bunlar insana efendim yüklenmiştir.
Evet.
Açarsanız, inkişaf ettirirseniz, eğitirseniz insan bunların hepsini olmaya adaydır.
Adaydır.
Ölüleri de diriltebilir, Firavun'a da benzeyebilir.
Evet.
Artık o İnsanın yetişme şartlarına, içinde bulunduğu topluma, aldığı eğitime, aileye bağlı.
Tabii Yunus'umuz nasıl bir ruh haliyle, nasıl bir gönül haliyle bu dizeleri gönlünden diline aktardıysa, ben şöyle diyorum hocam, aynı zamanda bunu sormak istiyorum size. Yani Allah-u Teala Yunus'a nasıl bir gönül vermiş ki ha demeden hayran oluyor, kendinden geçip aşka, hayrete düşüyor ve kainatın her şeyinden ayrı ayrı duygulanıyor. Bu duygular onu kah sevinçli, yani şadi, kah ağlamaklı buyurduğunuz gibi giryan yapıyor. Yani gönlü bu hale getiren şey nedir? Birincisi bu hocam. Bir de burada kastedilen gönül nedir, neresidir? Yani insan için önemi nasıl anlatılabilir?
Efendim gönül benim anladığım, okumalarımdan öğrendiğim sadece insanda var olan, insana has bir uzuv. Uzuv da diyemiyorum. Hasse.
Evet hocam. Acaba şu
orada bir yerde
bir et parçası mı yani?
Değil efendim. İşte ora gibi. Yani bölgesi orası.
Bölge ora mı?
Bölge yani. Ora ama o kalp midir? Hayır.
İçinde bir yer midir hocam?
İçimizde hocam olduğunu bildiğimiz, daha doğrusu söylediğimiz, fakat nerede ve nasıl durduğunu pek bilemediğimiz soyut bir yer. Soyut bir yer. Dil deniyor gönül için. Dil. Kalp, yürek, fuat, can. Can kelimesi daha yakın bence gönüle. Bunlar gönle karşılık kullanılan kavramlar. Gönül, aşkın mekanı olduğundan edebiyatta da şiirin doğduğu yerdir. İnsan kainatın esasıdır, özüdür. Gönül de insanın hakikatidir. Yani gönül yoksa, bir insanın gönlü küllenmişse, kapanmışsa, mühürlenmişse,
eyvah,
o insan ölü insandır. Yaşayan bir ölüdür. Bir harem ve halvetgahtır gönül. Bir harem ve halvetgahtır gönül. Kapısı ancak dosta açılır. Sırları da dosta açılır. Hak yapısı bir saraydır gönül. Sevgili bu sarayda misafirdir. Sevgili kim? Allah. Bunun için Yunus bir şiirinde diyor ki, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle bahtı. Yani insanda Allah'ın nazargahı gönüldür. Tecelli ettiği yer de orasıdır.
Evet, evet.
Gönül çalabın tahtı, çalap Allah, Tanrı. Bizi yaratan büyük yaratıcımız. Onun tahtı insanda neresi? Gönül.
Gönül.
Makam orası. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle bahtı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Eğer kim gönül yıkar, kırar ise, iki cihanı da üzer, bedbaht eder. Bir sırça saraydır dedik, çabuk kırılır dedik. Bir başka yerde de Yunus diyor ki, gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar. Şimdi Hakk'ın tecelligahı, Allah'ın tahtı, gönül, yüksekte geziyor. Zaman zaman yoldan azıyor. Onun için bu şiirde bu yoldan azanlara, gönlün efendim yolunu azatanlara da bir uyarı var. Klasik şiirimizde gönle dair yüzlerce, binlerce mısra ve beyit var. Hatta ben zaman zaman şöyle dedim. Keşke bir araştırmacımız gönül mısraları, gönül beyitleri diye bir seçki yapsa. O kadar güzel şeylerle karşılaşırız ki. Ben birini hep söylerim, dilimde dolanır durur Yahya Bey'in. Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur. Harika bir mısradır. Efendim, kadir kıymet bilen, dostluğa önem veren, nefsine hakim olan, sevgiyle dolu, aşık, heva ve hevesine uymayan kimseye de gönül sahibi derler. Gönül derdinden anlayan manasına ehli dil.
Evet.
Ehli dil. Önemli bir kavramdır. Gönül dilimiz ve kültürümüzde geniş bir şekilde yer tutar. Onunla ilgili Türkçemizde o kadar çok deyim var ki ben belki dinleyicilerimize bir fikir versin
birkaç
diye.
Birkaç tanesini alabiliriz hocam.
Evet, çok da ben birkaç tanesini. Evet. Mesela gönül almak, gönlü bulanmak. Mesela gönlü bulanmağı çok bilmiyoruz.
Gönül yarası.
Gönül yarası, gönlü çekmek, gönlü kalmak.
Evet.
Gönlü kara.
Gönül koydum.
Gönlünden kopmak, gönlünü hoş etmek, gönlünü pazara çıkarmak. Bu da enteresan, evet, bir şey. Gönlü yanmış, gönül acısı, gönül yarası siz dediniz. Gönül alçaklığı, gönül altatan, gönül alan, gönül alan. Bunu çok kullanırız. Gönül aydınlığı, gönül bağlamak, gönül belası. Efendim çok. Gönülden çıkarmak, gönül eğlencesi, gönül eri, gönül ferahlığı, gönül, evet, gezdirmek, evet, gibi. Böylece şunu söylemiş oluyoruz. Yunus şiirinin başında aslında boşuna zikretmiyor. Bu şaheser, muhteşem bir şiir. İnsanın en hassas uzvuna, daha doğrusu en hassas hassesine, duyu organına seslenerek, hatırlatarak başlıyor.
En güzel olması gereken yer, hatta diyebiliriz ki en temiz olması gereken yer. Değil mi hocam?
Yani evet.
Benim parmağım çok güzel. Ama elim ve kolum o kadar değil ya da vücudum o kadar değil. Ama gönlü güzel olan insan ne olursa olsun her daim diğer organlarına da yansıyor. Bakışlarına, diline, söylemesine, hal ve hareketlerine, değil mi? Yani gönül herhalde
geçenlerde
o sarayda bir sultan,
evet,
gibi.
Okuduğumuz şiirlerin birinde şöyle diyordu Yunus, hatırlarsanız. İçi imar etmeden bu dıştaki mamur nedir diyordu.
Evet.
Yani şu diyordu.
Gönül
sen
imar.
İçini, İşte iç nedir? Gönüldür.
Gönüldür.
İçinizi donatmadan, içinizi yapmadan, imar etmeden, efendim, dışınızdaki o mamur bir şeye benzemez.
Benzemez diyor. Evet hocam, gönlü altını çizesi açık.
Efendim gönlü önemsemek lazım, gönlü bilmek lazım. Çünkü insandan başka mahlukatta gönül yok.
Kalp var ama gönül yok. Değil mi hocam?
Kalp de yok onlardaki, tabii yürek var.
Dedim ya hocam, yani, yürek diyoruz.
Yani biz gidip de efendim bana bir affedersiniz koyun kalbi ver demiyoruz.
Şuradan yola çıktım hocam, hani dedim ya. Sol tarafımızda olan kalbimizin içerisinde herhalde bu gönül dediğiniz şey.
Orada bir yerde, evet. Yani evet. Orada bir yerde eğleniyor ama evet. Bilmiyoruz hakikaten yeri neresi ama orası.
Evet hocam.
Çünkü biz her daim içimizle ilgili bir hassasiyet göstereceğimiz zaman elimiz nereye gidiyor? Oraya gidiyor.
Evet.
O kalbimizin üstüne
kalbimize gidiyor. Gönül dedik hocam, çok dikkatimi çeken bir şey daha var. Yine onu size soru halinde arz etmek istiyorum. Bu şiirde 22 defa geçen dem kelimesini şöyle bir açıklasak olur mu?
Hay hay, evet, bir dem gelir şadi olur, evet. Bir dem gelir.
22 yerde kullanmış.
22 yerde geçiyor şiirde, doğru saymışsınız, tespitiniz doğru. Şimdi ben buradaki manası an demek, lahza demek, zaman demek, vakit demek.
Evet.
Dem zamanın bir anı, lahza. Fakat ben sözlüklere baktım, o kadar çok anlamı var ki. Buradaki anlamının dışında soluk, nefes anlamına geliyor. Yudum, içki anlamına geliyor. Gözyaşı anlamına geliyor. Hile, oyun, kibir, büyüklük, kenar, ağır, ağız anlamına geliyor. Velhasıl en çok kullanıldığı mana an, lahza, zaman, bir de nefes. Demi İsa mesela çok geçiyor. İsa'nın nefesi. Çok meşhur bir Nesimi'nin de yanlış hatırlamıyorsam mısra aklımda kalmış. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.
Evet.
Bizim edebiyat fakültelerinde aruzu öğretirken de bu mısrayı söylerler. Çok da anlamlı bir mısradır aslında. Yani şair diyor ki dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Yani şu anın kıymetini bilin. Şu andır yaşadığınız. Şu andır sizi yaşatan, onun için her an farkında olunacak bir zaman parçasıdır. Bunu kaçırmayın. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir.
Evet.
Yunus da bu şiirde efendim bu kelimeyi 22 yerde kullanmış. Şimdi dem bu demdir, yani bir dem böyle, bir dem böyle. Niye? Efendim insanı anlatan kitaplardan okuduğumuzu hatırlarsak insan ruhu davranışları durmadan değişiyor. Bazen neşeli, bazen kederli. Bir bakıyorsunuz hoş, bir bakıyorsunuz kötü. Biraz sonra zemheri gibi, sonra birden çiçekleniyor. Daha önceki hafta söyledik.
Evet.
Bir an gökyüzüne çıkıyor. Bir an cehennemin içine dalıyor.
Onu soru halinde sormak yine aklıma geldi.
Yani orası çok ilginç bir ifade. Bir dem çıkar arş üzere, bir dem iner tahte sera. Yani şunu anlıyorum ben bu kalıp, bu ifadeden, bu deyimden, bu tabirden. Şunu anlıyorum. İnsan bir bakarsın ki gökyüzünde, bulutlara, gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreder evet. Alem beni. İşte bu da onun bir
evet.
Farklı söylenişi. İnsan böyle bir şey. Bu tabii kendi isteğiyle olmuyor aslında. Yani buradan şunu anlıyorum ben. İnsan bazen öyle bir güzellik yapıyor ki, öyle hoşça bir tutum içinde oluyor ki, göklere ağlıyor, göklere yükseliyor.
Burada vurgu yapılan yönümüz de bu mudur hocam?
Evet,
evet.
Evet. Yani insan bazen öyle bir güzellikle dolu ki, öyle bir hareket yapıyor ki, öyle bir dua alıyor ki, ya bakıyorsunuz gökyüzüne çıkmış. Niye? Çünkü gökyüzü bizde hem yücelmenin, yüceliğin, ululuğun sembolüdür.
Evet.
Hem meleklerin makamıdır. Öyle düşünürüz. Hem de insanın efendim büyüklüğünü gösteren bir ifadedir. Sonra birden aynı insan birden öyle bir hareket yapıyor ki, öyle bir tutum içine giriyor ki zannediyorsunuz ki yerin altına girmiş. Çünkü yerin altına girmek için insan için kara bir sıfattır. Yani ölümdür, zulümdür. Hatta Anadolu'da bir kargış vardır. Beddua. Sesin yerin altından gelsin derler. birine kızdıkları
evet,
zaman.
Evet, evet hocam. Evet.
Sesin yerin dibinden gelsin hatta. Hatta şöyle bir ifade çocukluğumdan hatırlıyorum. Bak şimdi aklıma geldi. Yerin dibine giresin.
Halen de kullanılan.
Halen de kullanılıyor evet. Değil mi?
Tabii.
Yerin dibine giresin. Yani bu insan demek ki güzel davranışlar gösterdiğinde o Yunus'un diliyle gökyüzüne çıkıyor. Öyle bir yücelik ve ululuk içine giriyor.
Evet, evet.
Ama insan bir kötülüğe bulaştığı zaman, bulandığı zaman bakıyorsunuz ki yerin altına inmiş. Yerin altına inmiş.
Evet hocam. Şiirimizin başından sonuna kadar hem demi söyledik, gönlü açıkladık, Belkıs'ı söylediniz, ondan sonra güzelliğini söylediniz.
Evet, bu şiirde evet, bir de hocam? Onlar var tabii.
Tabii var. Bir de burada mesela hocam değişik gelen bir kelime var. Dinleyicilerimiz de tabii merak eder. Lokman ismini zaten duymuşuzdur. Günümüzde de duymaktayız zaten. Mesela hocam Kalinus yani Kalinus. Calinus ve Lokman ismi yan yana geçiyor. Mesela çok kısa bir kelime.
Bunlar kimdir? Bunları anlatmadan önce bir şey hatırlatayım. Yunus'un ümmi olduğunu söylerler ya.
Evet.
Hani o menkıbelere bakarak. Yunus ümmi değildir. Çünkü bu Kalinus'tan haberdar olmak epeyce okumuş yazmışlığı gerektirir. Kalinus, Yunanların, Greklerin en büyük hekimlerinden biridir. Mahir bir doktordur, bir şifacıdır. Lokman Hekim'le birlikte anılması da bu yüzdendir. Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim, bu isimle Kur'an'da bir sure var biliyorsunuz. Lokman evet. Suresi. Lokman Hekim diye bilinir, anılır. Yani Lokman diye değil de Lokman Hekim. Hekim bizde iki manaya geliyor. Birisi tıp doktoru demektir. Bir de hekim, hikmet sahibi demektir. Hikmet sahibi. İslam kültüründe hikmetin ve hekimliğin piridir bu zat. Lokman Hekim. Bir peygamber veya nebi olduğuna dair de çeşitli rivayetler var. Rivayete göre her derdin devasını bilen bir doktordur Lokman Hekim.
Hatta şey diyorlar hocam işte Lokman Hekim ölümün de çaresini buldu, yazdı. Fakat Sırat Köprüsü üzerinden geçip karşı tarafa yani bu tarafa doğru gelirken diyor, bir rüzgar aldı onu götürdü.
Bilmiyorum onu yani, bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum ben.
Evet,
şöyle bir şey okudum. Mesela bütün otlar Lokman Hekim'in geçtiği yerdeki otlar ona Lokman Hekim'e evet. Hangi derde şifa olduklarını fısıldarlarmış kendi dilleriyle. Böyle bir menkıbe var.
Evet.
Çok hoş bir şey. Ve ben Lokman Hekim'i asıl şey için önemsiyorum. Dinleyicilerimiz bunu bulabilirler. Lokman Hekim'den oğluna öğütler diye bir dizi öğüt vermiştir.
Evet, evet.
Çok meşhurdur ve çok güzeldir. Ben onları zaman zaman okurum. Lokman Hekim'in oğlunun şahsında aslında bütün insanlara verdiği öğütlerdir. Orada hem dünya hayatı hem din hem de ahiretimizi ilgilendiren öğütler var. Efendim bir de Belkıs kimdir?
Evet hocam.
Belkıs Yemen'de sultandır.
Yani tarihi bir kişiliktir değil
tabii,
mi?
Tabii tarihi aynı bir kişiliktir. Zamanda. Seba Melikesi Belkıs diye meşhurdur. Çok güzel olduğu söylenir. Hatta şöyle bir hikaye anlatılır. Hazreti Süleyman'ın yolu Belkıs'ın memleketinden geçerken Hazreti Süleyman Hütüt'e etrafı araştır da bize bir su kaynağı bul demiştir. Hütüt gidip dolaşıp geldikten sonra efendim buralarının puta tapan bir kraliçenin memleketi olduğunu söyler. Çok güzel bir kraliçe olduğunu fakat puta taptığı için de üzüldüğünü. Hazreti Süleyman hemen bir mektup gönderir. Onu hak yoluna çağırır. Der ki benim yanıma gelsin. Hazreti Peygamber'in, Hazreti Süleyman'ın bu davetini Belkıs yabana atmaz. Kabilesinin, memleketin ileri gelenleriyle konuşur ve Hazreti Süleyman'ın makamına gider. Onun dinini kabul eder. Hatta zevceliğini kabul eder. Bu iki tarihi kişilik bir kıssa konusudur. Evet. Edebiyatımızda da Belkıs ile Süleyman beraber anılır. Beraber anılır. İnsin ve cinnin sultanı olduğu söylenir. Belkıs'ın. Böyle bir büyük kraliçedir.
Evet.
Efendim şimdi bu şiirle ilgili tabii çok şey söyledik de şunları da ekleyelim isterseniz. Mesela İnsan durmadan değişirken inançları aynı kalıyor mu? Bu şiirde dikkatinizi çekti mi? Yani birden mescitlere gidiyor.
Evet.
Yüzünü yerlere sürüyor. Taat ve ibadet ediyor. Yani şöyle bir yorum okudum bir sosyal ağda, bir sitede. Bu şiir insanın genel halini özetlerken bazen dinden saptığını, bazen aşkının doruklara çıkıp ona şaşılası işleri yaptırdığını da gösteriyor diyor. Yunus bu şiirinde insanın inançtan inanca salınıp durabileceğini söylerken Kur'an'da bir ayet aklıma geldi. Kısacık bir ayet ama çok manidar, evet. Çok etkileyici. Ey bütün iman edenler, iman ediniz. Bu ne demek şimdi? Yani iman edenler niye iman etsin? Şunun için. İman edenler öyle an olur ki imanlarından uzaklaşabilirler.
Tazeleyin.
Allah korusun imandan çıkabilirler.
Evet.
Değire girip İncil okuyup ruhban olabilirler. Onun için imanınıza mukayyet olun. Yeniden iman edin. İmanınızı tazeleyin.
Evet.
Dediğimiz gibi. Evet. O bakımdan Yunus bütün beşeri tecrübeleri, yani bu insandaki değişmeleri, gelgitleri önce kendi içinde, kendi nefsinde duymuş bana sorarsanız. Şiiri o kadar sahici ki.
Kesinlikle hocam.
Bunların çoğunu Yunus kendi nefsinde yaşamış. Bu gelgitleri, bu tezatları yaşamış Yunus. Bir kısmı da tabii müşahede etmiş. Yani evet. Etrafında seyretmiş.
Hayran olur kısmı var hocam, son kısımda.
Evet.
Zaten bu müşahededen sonra diyor ki ben hayran oldum diyor.
Tabii yani. Yunus'un o hayranlığı insana da hayranlığı. Yani insan sevgisi,
evet.
Yunus'ta insan sevgisi çok yüce bir sevgidir deriz ya. İşte o. Yani birden gelir gümrah olur. Öyle bir görkemli hale gelir ki insan. Gümrah olmak, büyümek, göz kamaştıracak bir heybete kavuşmak, güzelliğe kavuşmak. İşte o zaman Yunus ona hayran olur. Hasılı Yunus diyor ki bütün beşeri tecrübeleri, bütün efendim gelgitleri, tezatları, insandaki
evet.
açmazları ben kendimde yaşadım, etrafımda da gördüm. Ve insan kardeşlerime diyorum ki bunların hepsi olabilir, yaşanabilir ama bize düşen nedir? Bize düşen şu eksi, alçak taraflarda olmak değil.
Değil.
Yani iki yönünü gösteriyor. İki uç da diyebilirsin ama bana göre iki yön de diyebilirsiniz buna. Yani hayran olmak daha güzel. Bir dem cehalette kalır, cehalette kalmayın. Efendim, İyiliklerle, güzelliklerle nefsinizi terbiye edin ve o sağlıklı yolda sabit kadem olmaya çalışın.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Hem ben teşekkür ederim.
Adına, hem de şahsım adına iki hafta, geçen haftada ve bu haftada hocam hak bir gönül verdi bana dedik ve sizin için de çok ehemmiyet arz eden ve çok sevdiğiniz bir şiiri
evet.
hem bestelenmiş halini dinlemiş olduk geçen hafta, bu haftada yine devam etmiş olduk. Ve şiirimizde aynı zamanda da şerh etmiş olduk. Hasreten teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz hayran olmaya devam etsinler.
Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine bir Yunus makamının sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Karataş hocam ile Yunus makamında muhabbetimizde güzel bir şekilde sonlandırdık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yunus makamı.